Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2021 sayısından derginin Ebedi Fecre bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kur'ani Talimatlar 35 Bir Müminin Mal ve Servet Karşısındaki Mesuliyeti başlıklı yazısını paylaşacağız. Ahirete ne kaldı? Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh, ticaretle meşgul olan varlıklı sahabilerdendi. Oruçlu olduğu bir gün kendisi için zengin bir iftar sofrası hazırlanmıştı. Yemeklere baktı, baktı ve şöyle dedi. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh, Uhud savaşında şehit edildi. O benden daha faziletliydi. Ama kefen olarak bir hırkadan başka bir şey yoktu. Onun da başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açık kalıyordu. Sonra dünyalık olarak bize her şey verildi. Doğrusu iyiliklerimizin karşılığının dünyada verilmiş olmasından, ahirete bir şey kalmamasından korkuyorum. Daha sonra Abdurrahman bin Avf ağlamaya başladı ve yemeği bırakıp sofradan kalktı. Hazreti Ömer radıyallahu anh ve birçok sahabi dünya nimetlerinden istifade hususunda israfa düşmekten ve şu ayetin şümulüne girmekten korkarlardı. İnkar edenler ateşe arz olunacakları gün onlara şöyle denir. Dünyadaki hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız. Onların zevkini sürdünüz. Bugünse yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı alçaltıcı bir azap göreceksiniz. Mekke devrinde zalim müşrikler tarafından Müslümanlara o kadar çok zulmedildi ki bazı Müslümanlar şu vesveseye kapıldılar. Allah'ın indirdiğini inkar edenler sere serpe yaşıyor, refah içinde belde belde dolaşıyorlar. Bizlerse Allah'a kul olduğumuz halde her türlü eziyet ve cefaya maruz kalıyoruz. Allah'ın düşmanları dünya bolluğu içinde yüzerlerken biz neredeyse açlık ve sıkıntıdan öleceğiz. Halbuki onlar haksız, bizse hak üzere değil miyiz? Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. İnkarcıların refah içinde diğer diğer dolaşması sakın seni aldatmasın. Azıcık bir menfaattir o. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurur. Ahirete göre dünya sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının denizden ne kadarcık suyla döndüğüne bir baksın. Ahiretin sonsuzluğu karşısında dünyanın zerre bile olmadığının ne güzel bir ifadesi. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sık sık tekrarlardı. Ey Allah'ım, esas hayat yalnız ahiret hayatıdır. Dünya hayatında bu hakikati idrak, varlıkta şımarmaya, yoklukta da kanaat ehli olmaya bağlıdır. Resulullah Efendimizin vefatından sonraki bir zamandı. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'a ait 700 deveden oluşan büyük bir kervan Medine'ye gelmişti. İçinde her türlü ihtiyaç maddesi vardı. Bütün şehir adeta kervanın sesiyle inliyordu. Hazreti Ayşe bu sesi işitti ve bu nedir diye sordu. Anlattılar. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Abdurrahman bin Avf'ın cennete emekleyerek girdiğini gördüm. Bu söz Abdurrahman bin Avf'a ulaşınca Hazreti Ayşe'ye koşarak duyduğu bu sözün doğru olup olmadığını sordu. Doğru olduğunu öğrenince de seni Allah'a şahit tutarım ki o kervanı bütün yükleriyle develerin semerlerine varıncaya kadar Allah yolunda bağışladım dedi. Abdurrahman Hazretleri bu infakıyla mahşer gününün sıkıntılarını hafifletebilmeyi arzu etti. Muhammed Parisa Hazretleri bu mevzuda Peygamberimizden aktarılan şu rivayete yer vermektedir. O gece Miraç gecesinde Abdurrahman bin Avf'ı gördüm. Cennete oturduğu yerde emekleyerek giriyordu. Ona dedim ki, niçin bu kadar ağır geliyorsun? Dedi ki, ya Resulallah, malımın hesabı dolayısıyla çocukları bile ihtiyarlatacak kadar ağır sıkıntılar geçirdim. Öyle ki bir daha sizi göremeyeceğimi zannettim. Bu ifadelerden müminin çalışıp kazanmasının yanlış olduğu neticesi çıkarılmamalıdır. Bilakis gücü yeten bir müminin kendisinin ve iaşesiyle mükellef olduğu kişilerin nafakasını kazanmak için çalışması ve başkalarına yük olmaması gereklidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, biz tevekkül ehliyiz diyerek mescitte gelen gidenin sadakasıyla geçinmeyi alışkanlık haline getirenleri, siz teekkül ehlisiniz, hazır yiyicilersiniz diyerek dağıtmıştır. Demek ki mümin çalışacak, kazanacak, imkanı varsa fabrika kuracak vesaire kazanç vesilelerine müracaat edecek. Lakin riyazat halinde mütevazı yaşayacak ve ihtiyacından fazlasını infak edecek. Ayet-i Kerime'de buyrulur, sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki, ihtiyaç fazlasını. Bu cihana gelen her insan, hayatın bütün safhalarında olduğu gibi maddiyat, mal ve mülk hususlarında da imtihandan geçer. Cenab-ı Hak hikmeti ve imtihanı icabı kiminin rızkını dar, kiminin rızkını geniş eyler. Gafil insan rızkı geniş olduğunda sevinir, dar olduğunda üzülür. Halbuki rızkın genişliğiyle imtihanda en az rızkın darlığıyla imtihan kadar zordur. Belki ondan da zordur. Nail olduğumuz her nimetin hesabı ve suali vardır. Bilhassa rızkımıza kefil olan Rabbimiz bize ihtiyacımızdan fazla nimet, mal ve servet vermişse kat'i surette bilmeliyiz ki bundan muradı Allah yolunda infak etmemizdir. Unutmamalı ki mahşer günü Allah dünyada bize verdiği her şeyin hesabını soracaktır. Son asırlarda insanlığın üzerine çeşitli ideolojiler ve dünya görüşleri tahakküm kurmuştur. Bunlar içerisinde en yaygın ikisi, iktisadi bakımdan birbirinden ayrılan şu iki görüştür. Kapitalizm yani liberalizm ve komünizm yani sosyalizm. Kapitalizm mülk fertlerindir dedi. Komünizm mülk toplumundur dedi. İkisi de beşeriyete bir saadet getiremedi. Kapitalizmi müdafaa edenler, fertlerin zenginleştikçe ortaya çıkan bolluktan herkesi istifade ettireceklerini zannettiler. Zenginlerin daha fazla zenginleşmesinin önünü açtıkça açtılar. Ancak insanın hırsı ve açgözlülüğü asla doymadı. Bir avuç insan, geriye kalan milyarlarca insanın hakkını gasp etti. Zengin daha zengin, fakir daha fakir oldu. Komünizm ise eşitlik iddiasıyla çıktığı yolda fıtri farklılıkları çiğneyerek zulmetti. Oluşturduğu partililer sınıfı kapitalizmdeki zenginlerin yerini aldı. Yine halk ezildi ve sömürüldü. Binlerce mağdurun cesedi ve kellesi üzerine kurdukları devlet yıkıldı gitti. İslamsa servet ne fertlerin ne de toplumundur, mülk Allah'ındır dedi. Servet bir müminin elinde emanettir. Muhtaçlar ihtiyaçtan fazlasına malik olan kardeşlerine zimmetlidir anlayışını getirdi. Bunu komünizm gibi zorla değil, uhrevi bir ibadet vecdiyle gerçekleştirdi. Bu sayede Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh zamanı gibi devirlerde bazı şehirlerde zekat verilecek fakir bulunamadı. Osmanlı'da muazzam bir vakıf medeniyeti tesis edildi. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh'teki tebaasının kendisine zimmetli olduğu şuuru ne kadar derin ve duyguludur. Hanımı Fatıma şöyle anlatmaktadır. Bir gün Ömer bin Abdülaziz'in yanına girdim. Namazgahında oturmuş, elini alnına dayamış, durmadan ağlıyor, gözyaşları yanaklarını ıslatıyordu. Ona nedir bu halin diye sordum. Şöyle cevap verdi. Ya Fatıma, bu ümmetin en ağır yükünü omuzlarımda taşıyorum. ümmet içindeki açlar, fakirler, hasta olup da ilaç bulamayanlar, yalnız başına terk edilmiş dul kadınlar, hakkını arayamayan mazlumlar, küfür ve gurbet diyarındaki Müslüman esirler, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışma takatinden kesilmiş muhtaç yaşlılar ve aile efradı kalabalık fakir aile reisleri beni üzüntüye gark ediyor. Yakın ve uzak diyarlardaki böyle mümin kardeşlerimi düşündükçe yükümün altında ezilip duruyorum. Yarın hesap gününde Rabbim bunlar için beni sorguya çekerse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar için bana itap ve serzenişte bulunursa ben nasıl cevap vereceğim? Mülk Allah'ındır, kul emanetçidir hakikatinin mühim bir neticesi vardır. Emanetçi, gerçek mülk sahibinin koyduğu şartlara uymak mecburiyetindedir. Dolayısıyla bir mümin elindeki ihtiyaç fazlası mal hususunda asla cimrilik edemez, asla israf edemez. Pintilik ve hasislik Cenab-ı Hakk'ın en sevmediği çirkin huylardır. Cömertlik, sende olanı onda olmayana vermen, onun ihtiyacını telafi etmendir. Cömertlik, hidayet ve Hakk'a dost olma yolunun birinci ve zaruri şartıdır. Cimrilikse bu manevi nimetlerden mahrumiyet sebebidir. Hazreti Mevlana bu hakikati şöyle anlatır. Ey Rabbim! Göklere miraç için kullarının önüne koyduğun gizli merdivenden cimriler, hasis ve gafil kişiler faydalanamaz. Ancak emin kişilere, salih ve cömert kişilere miraç merdivenini gösterirsin ki, ruhlar kervanı oradan çıkarak senin göklerine doğru yükselsinler, vuslata nail olsunlar. Ham nefsin mayasında hodgamlık, bencillik, egoistlik vardır. Malı elinden çıkarmaya kıyamaz. Ahmakça bir eli sıkılıkla servetini fani dünyada sürekli saklayabileceğini zanneder. Halbuki insan da dünyada fanidir. Cimri ölüp gidecek, infak etmeye kıyamadığı mallar mirasçılarına hesabıysa kendisine kalacaktır. İnfak etse kendisi için ebediyet sermayesi olabilecek o servet, cimriliği yüzünden zorlu bir mahşer engeli olacaktır. İnsanın fıtratının ifrat ve tefritlere duçar olarak birbirinin tam aksi istikametlere savrulduğu malumdur. Bu sebeple dinimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin temsil ettiği itidal noktasını ölçü olarak koymuş ve cimrilikle beraber israfı da yasaklamıştır. Ayet-i kerimelerde buyrulur. Eli boynuna bağlıymış gibi cimri olma. Elini büsbütün açıp israfa da kaçma. Onlar verdikleri zaman israf etmezler. Cimrilik de etmezler. İkisi ortası bir yol tutarlar. İsraf haddi aşmak demektir. İsraf, kişiden kişiye değişir denilerek istismar edilmemesi için bir mümin kendisine şu tarifi düstur edinmelidir. Nefse ihtiyacından fazlasını tahsis etmek israftır. Bir mümin, maişetini maruf ve makul ölçüler içerisinde tutmalıdır. Dünya nimetlerinden istifade ederken kifayet ve riyazatı esas almalıdır. Çünkü bu terazide ihtiyaçlar kefesindeki her artış, insanın ahiret sermayesi olan infak kefesinden azalmayla neticelenecektir. Hazreti Ali buyurur, "Fakir ancak zenginin israfı nispetinde aç kalır." Çünkü müttaki bir mümin için asıl olan ihtiyaç tam fazlasını infak etmektir. Hatta mümin vermenin hazzıyla huzur bulacak, asla israf çılgınlığına duçar olmayacak. Cömertliğin düşmanı israftır. Cenab-ı Hak, israf edenler şeytanların kardeşleridir. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür buyurmaktadır. Devrimizde de bencil cahiliye insanı, ahmaklaştıran modalar, aldatıcı reklamlar ve lüks harcamalarla daima israfa sevk edilmektedir. İsraf, ekseriya şahsiyetteki gedikleri kapatmak için kullanılan bir aşağılık kompleksidir. Yani aşağılık duygusunu bastırma davranışıdır. Esasen bir insan sahip olduğu lüks eşyayla şahsiyet ve şeref kazanamaz. Şahsiyetli bir insan da servete yahut herhangi bir lüks eşyaya sahip olmamakla hiçbir şey kaybetmez. Unutulmamalıdır ki cömertlik ancak israfa düşülmezse değerlidir. Nasılsa bolca cömertlik yapıyorum diye kendi yaşayışında israfa düşen kimseler şeytana aldanmış demektir. İdrak eden için şu ikazı ilahi ne kadar dehşetlidir. Allah israf edenleri sevmez. Şunlar cömertliği kökten zedeler. İsraf savurganlığı, cimrilik hastalığı, cömertliğe karışan enaniyet ve riya mikrobu. Bu hususta ölçüyü bulunduğumuz toplumun gafletinden değil, ashab-ı kiramın faziletli yaşayışından almalıdır. Çünkü peygamber terbiyesini yansıtan en güzel ve gerçek ölçü onlardadır. Bu dünya hayatında gayemiz ahireti kazanmaktır. Rabbimiz kendi katından lütfettiği fani bir sermayeye karşılık ebedi bir mükafatı ihsan buyuruyor. Ancak bunun için fedakarlık şart. Ayet-i kerimede buyrulur. Sevdiklerinizden infak etmedikçe birre yani hayrın kemaline ulaşamazsınız. Bu ayeti kerimeyi ashabın nasıl bir vecide yaşadığına dair bir hatırayı Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Medine'de ensar arasında en fazla hurmalığı bulunan Ebu Talha idi. Onun sevdiği malı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyruha ismindeki 600 ağaçlık hurma bahçesiydi. Resulullah zaman zaman bu bahçeye girer ve oradan tatlı su içerdi. Bu ayeti kerime nazil olunca Ebu Talha radıyallahu anh Resulullah Efendimiz'e gelerek şöyle dedi. Ya Resulallah, benim en sevdiğim malım Beyruha isimli bahçedir. Onu Allah rızası için tasadduk ediyorum. Allah'tan onun sevabını ve ahiret azı olmasını dilerim. Bunun üzerine Efendimiz, seni tebrik ederim. Kârlı mal dediğin işte budur buyurdu. İnfak vazifesini yerine getirirken de dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Nas suresinde El Vesvasul Hannas yani sinsi vesveseci olarak tarif edilen şeytan, mümin kulların salih ameller işlememesi için uğraşır. Kul bir salih amel işlediğinde ise şeytan yine onun peşini bırakmaz ve onu iptal ettirmek ister. Ayet-i kerimede buyrulur. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde sırf insanlara gösteriş olsun diye mallarını harcayanlar gibi başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Demek ki sadakalar verenle Allah arasında bir sır olarak kalmalıdır. Riya ve süm'a yani fani kullara gösteriş için onların fani alkışlarını işitmek için hareket etmek amelleri iptal eder. Bu meyanda ben şu kadar cami yaptırdım, şu kadar talebe okutuyorum gibi sözler söylemek, ibadete bir faniyi ortak etmek suretiyle ibadetin sevabını zayi etmektir. Yine yaptırılan cami, mektep gibi hayır müesseselerine henüz hayattayken yaptıranların kendi isimlerini vermeleri de bu tehlikeye açık bir hareket olacaktır. Vefat etmiş hayırseverlerin isimlerini vermekte ise beis yoktur. Rahmetle anılmalarına ve örnek alınmalarına vesile olur. Tevhidin ortaklığa tahammülü yoktur. İbadetler halisan li vechillah sadece Allah için eda edilmelidir. Bunu sağlamak için de bilhassa infak ibadetinde gizlilik çok mühimdir. Hadis-i şerifte sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek şekilde infak edenlerin, tabiri caizse farz namazların açıktan kılınması gibi zaruretten açıktan verme durumu olsa bile bunu ilana dönüştürmeyenlerin, başka bir gölgenin olmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirilecekleri bildirilmiştir. Ayet-i kerimede buyrulur. Eğer sadakaları, zekat ve benzeri hayırları açıktan verirseniz ne âlâ. Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Cömertlik, varlıklı kişinin sadece kendisine müracaat eden muhtaçlara infakta bulunmasından ibaret değildir. Hatta bu seviye cömertliğin ancak birinci basamağıdır. Asıl cömertlik ve infak muhtacı gizlense bile bulabilmektir. Ayet-i kerimede buyrulur: "Yapacağınız hayırlar kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler." Hazreti Ömer hilafeti boyunca geceleri sırtında un çuvalıyla Medine'de mahalle mahalle matemlerin civarında dolaşır, gizlice infakta bulunurdu. Ehl-i Beyt'in büyüklerinden Zeynel Abidin Hazretleri vefat ettiğinde sırtında yara izleri gördüler. Medine fukarası ancak o zaman anladı ki geceleri kapılarına ersak bırakan o mübarek zat imiş. Ancak bazı istisnai durumlarda, ibadetlerde aleniyet yani açıktan gizleyemeden eda etmek de mevzu bahis olabilir. Mesela riya olmasın diye cemaatle namaz terk edilemez. Orada bilakis ümmeti Muhammed'e bir örnek oluş ve Müslümanların cemaatini tesis gayesi vardır. Bu manada falanca zekat vermiyor mu gibi bir şüphe ve dedikoduyu gidermek, güzel örnek olarak bir çığır, bir başlangıç meydana getirmek gibi güzel niyetlerle aleni infakta da bulunulabilir. Ancak kalbe ve niyete çok dikkat etmek gerekir. Böyle halleri ihata için ayet-i kerimede buyurulmuştur: "Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli ve açık sarf edenler asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler." Gizliliğe riayetin bir sırrı da muhatabı rencide etmemektir. Hazreti Fatih, şehit yakınlarına tesis ettiği vakfiyesinde yardımların havanın loş karanlığında dağıtılmasını şart koşmuştur. Bizim medeniyetimizde bunun şahikası sadaka taşlarıdır. Taşın üzerindeki oyuğa imkan sahipleri sadaka bırakırlar. İhtiyacı olanlar da oradan ihtiyaçları kadarını alırlar. Veren kime verdiğini bilmez ve enaniyetten muhafaza olur. Alan kimden aldığını bilmez ve rencide olmamış olur. Zira sadakaları Allah alır. Dolayısıyla infak eden bir mümin bir fakire değil, Allah Celle Celaluhu'ya takdim edercesine bir edeple hareket etmelidir. Ebu'l-Leys Semerkandî Hazretleri buyurur: "Veren alana teşekkür edası içinde olmalıdır. Çünkü alanın nasibi dünyevi ihtiyacın giderilmesidir. Verenin nasibi ise uhrevi ve sonsuz lütuflarla Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır. Böyle olunca veren alandan daha kârlı durumdadır. Onun için de muhatabına teşekkür etmelidir." Merhum pederim Musa Efendi rahmetullahi aleyh, birine herhangi bir ikramda bulunacağı zaman büyük bir nezaket ve titizlik gösterirdi. Verilecek meblağı bir zarfa koyar, üzerine de "Muhterem filan efendi, hediyemizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz" şeklinde son derece zarif ifadeler naklederek takdim ederdi. İnfak sadece maddiyattan değildir. Allah Teala hangi nimeti verdiyse kul onu infak etmelidir. İlmi ve irfanı olan önce kendisini irşad edecek, sonra müsterşidi, irşat bekleyenleri irşad edecek. Bilhassa bugün müsterşit pek çok, irşad edecek kimselerse çok az. Bugün bu sebeple yani ihtiyaç çokluğundan dolayı irşat vazifesi farz-ı ayin durumundadır. Sıhhat ve afiyet içindeki mümin canıyla, gücü ve kuvvetiyle de hastalara, muhtaçlara, bakıma muhtaçlara hizmet edecek. Bir mümin hiçbir şeyi olmasa samimi tebessümüyle, güzel sözleriyle ve tavsiyesiyle de sadaka verecek. Hatta haklarını helal ederek dahi infak mümkündür. Asr-ı Saadet'teki şu hadise gibi: Ulbe bin Zeyd radıyallahu anh, Tebük seferine iştirak edebilmek için binek bulamayan fakir sahabilerdendi. Binek bulması için Efendimiz'e müracaat etmiş fakat Efendimiz de imkanı olmadığı için yardım edememişti. Hüzünlendi. Gecenin bir kısmı geçince kalktı, namaz kıldı ve şöyle yalvardı. Ey Allah'ım! Sen cihada çıkmayı emir ve teşvik buyurdun. Halbuki ben üzerine binip Resulünle birlikte cihada çıkabileceğim bir hayvana sahip değilim. Resulünün elinde de beni üzerine bindirecek bir hayvan bulunmuyor. Ben her zaman mal, beden ve eşyadan üzerime düşen sadakayı vermişimdir. Ey Allah'ım! Kulların içinde bana nasip ettiğin şu bir parça malımı tasadduk ediyorum. Sabah olunca Resulullah'ın yanına gidip şöyle dedi. Ya Resulallah, elimde sadaka olarak verebileceğim bir şey yok. Şu bir parça eşyamı tasadduk ediyorum. Bundan dolayı beni üzen veya bana kötü söyleyen yahut da benimle alay eden kimseye de hakkımı helal ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sadakanı kabul etsin buyurdu ve başka bir şey söylemedi. Ertesi günse bu sahabiye, ben senin sadakanı kabul ettim, seni müjdelerim, Muhammed'in varlığı kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, sen sadakası kabul olunanların divanına yazıldın buyurdu. Cenab-ı Hak cimrilik, hodgamlık ve israftan hepimizi ve nesillerimizi muhafaza eylesin. Bizleri her türlü imkanımızı Allah yolunda ihlasla infak edenlerden eylesin. İbadetlerimizi, hayırlarımızı, hizmetlerimizi ve infaklarımızı ahsen-i kabulle makbul buyursun. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2021 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kur'ani Talimatlar 35, Bir Müminin Mal ve Servet Karşısındaki Mesuliyeti başlıklı yazısını paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.